Ayrım 16. İmparator Erol Toy. Sayfa 249. İşçiler grev yapıyor, Fehmi çok tedbir alıyor. 15. Sipahi kulübünün manejinde epeyce dolaştı. Atının üstünde İstanbul'a doğmakta olan güneşi seyreledi. Yeni döngüler atlamalarla atlarının bağlandığı tavlaya yöneldi. Yetiştirici dizginine yapıştı atın. Bir elini uzattı, tutunarak indi Fehmi. "Prens iyi hayvan Salih Bey," dedi. "Yormuyor." "Güçlü de efendim," diyen Salih hayvanın sağrısını yüzüne okşadı. İngiliz atı kuru kafasını çevirdi binicisinden yana. Fehmi bunu bekliyormuş gibi sakarını okşadı hayvanın. Yetiştiricinin göstermeden uzattığı şekeri ağzına soktu. At ağzından şeker tadını duyar duymaz elini yaladı binicisinin. Seyisler üstünü örtüsünü örtüp dolaştırmaya giderlerken Salih Barok'u çekti tavladan. Seyis hazırlarken kamçısını çizmesine vurdu Fehmi. "Nasıl, biniciliğin fena değil değil mi?" "Çocukken ata bindiğiniz belli efendim. O dönemin alışkanlığı hiçbir zaman unutulmaz." "Öyle oluyor. Babamın bir al atı vardı, hiç unutmam. Bir gözü kördü. Belki engel atlamayı o zamandan öğrendim. Yel gibi giderdi kafir. Eski Ankara'nın bağ yollarında bir salardım onu, değme keyfini. Ne var ki tek gözlü olduğu için arada bir bağ yollarına sapı verirdi. Hem de hiç haber vermeden. O yüzden kene gibi yapışırdım üstüne." "Kör atı yönetmek çok güçtür beyefendi. Çocukluk işte, rahmetli babam da söylerdi. Kim dinler? Anacım kaç kez başıma geçmişti. Bu at yel gibi gitmekteyken fırt diye dönüveriyor üstünde Fehmi. Benim yüreğim ağzıma geliyor diye. Satmaya bir türlü kıyamazdı. Tayken almış. Galiba kafayı çektiği bir gün gözünün çıkmasına neden olmuş. Anlatmazdı ama biz bilirdik bunu." "Çok iyi insanmış babanız beyefendi." "İyiydi rahmetli, çok erken gitti." Seyis eğeri vurmuş, atı hazırlamıştı. Fehmi tam bineceği sırada garson koşarak geldi. "Beyefendi, sizi telefondan istiyorlar." "Telefondan mı? Bu saatte mi?" "Monsieur Chalom arıyor. Mutlaka görüşmesi gerektiğiymiş." "Hem de Robert arıyor." "Allah Allah, geliyorum." Yürüdü, kulaklığı eline aldı. "Efendim Robert." "Beyefendi, hemen görüşmemiz gerekiyor. Rahatsız ettim ama durum önemli." "Geliyorum, neredesin sen?" "Şirkette." "Peki." Telefonu kapattı, bininci giysilerini çıkarıp değişti. Hemen arabasına atladı. Yetiştirici Salih arabanın önünde bekliyordu. Kapıyı açmış, hafif eğilmişti. "Artık Barok'u yarın deneriz." "Baş üstüne beyefendi." Araba sipahi kulüpten koptu, şirket merkezinde durdu. Fehmi kapıcının şaşkın bakışlarını topuklarında sürükleyerek asansöre bindi. Odasına girdiğinde müdürlerin kendisini beklemekte olduğunu gördü. Sabahın 7'si olmamıştı daha. Hemen hemen tüm müdürleri masanın yöresinde yerlerini almışlardı. Hatta daha geniş bir toplantı düzenlemişti Robert. Müdürlerin arkasında başka müdürler ayakta dikilmişlerdi. Selam vererek girdi, yerine oturdu. Ortada dosya filan göremeyince yüzlerine baktı. Tümünde korkunun, heyecanın doruklaşmış donukluğunu sezince düşündü. Şirket batsa bunların yüzleri ancak böyle olurdu. Yüzlerini kırpıştırdı. Robert toplantının nedenini açıklamak istercesine söze girdi. "Kablo fabrikasında yeni bir olay var efendim. Birlikte konuşup kararlaştırmamız gerekli. İzin verirseniz anlatayım." Başını salladı Fehmi. Gözlerini kablo fabrikasının müdürüne dikti. "Dün akşam ikinci vardiyayla son vardiya birleşip müdüre ultimatom vermişler. Aralarından seçtikleri 9 kişi, ki bunlar arasında birinci vardiyadan da temsilciler varmış, bugün akşama değin ücretlerine zam yapılmazsa greve gideceklerini söylemişler. Hemen konuşup yönümüzü çizmemiz gerekli. Çeşitli fabrikalarımızdaki işçi sayısı 2000'i buluyor. Bir sıçrarsa bu dalga sahra halinde yayılır." Yeniden başını salladı Fehmi. Robert yutkunup sustu. 9 kişi mi bu olayı yaratan?" Fabrika müdürüne bakıyordu. "Fazla olduklarını sanıyoruz efendim."
"Sanıyor musunuz?"
"Hayır. 38 kişiyi buluyor. Bunlar sendikaya girmişler. Ötekileri de peşlerinden sürüklemişler. Bir patlama biçimine büründü iş." "Peki, anlaşıldı. O 38 kişiyi derhal kovun."
"Ötekiler grev yapabilirler efendim."
"Yapsınlar canım efendim. Kovun. Olaylardan bize hemen haberli kılın. Öteki fabrikalar tetikte dursun. Gelişecek her şeyi anında öğrenmek istiyorum. Monsieur Chalom'la ilişkiniz hiç kesilmesin."
Başını eğdi. Müdürler bir an önce görevlerinin başına ulaşmak çabasıyla acele acele çıktılar. Üçü baş başa kalınca ikircikli konuştu Robert.
"Dediklerini yapıp biraz yatıştırsaydık."
"Bak Robert," dedi Fehmi. "Supi'nin sözünü ettiği delikanlı vardı hani, sosyal ilişkiler uzmanı. Ben onunla konuştum uzun uzun. Anlattı bana. İşçi ilişkilerinde iki yol varmış. Ya uzlaşma, ki yeni yeni uzlaşmaları doğururmuş, ya da ilk patlamayı ezme. Amerika'da yapay patlamalar yaratırmış patronlar. Salt işçileri ezmek, uzlaşmayı zorlamak için. Biz bunları yapmaya zaman ayıramadık. Şimdi kendiliğinden patlama noktasına gelmiş işçi. Üstelik yasa da yok ortalıkta. Anayasaya dayanarak yapacaklar ne yapacaklarsa. Birden durakladı. Sonra iç telefona uzandı. Bana çabuk kablo fabrikasıyla stoklar müdürünü bağlayın, dedi, bekledi bir an. Alo, elimizdeki kablo stoğu isteklere ne kadar yeter? İyi. Kapattı. Yeşil ışık yanınca yeniden aldı. Alo, kimsin? Ben Fehmi. Fehmi Çok. Müdürünüze söyleyin, dediklerimi stokları taşıtmadan yapmasın. Evet, şimdi gelir neredeyse. Kapattı. Bu da oldu. Ne diyorduk? Biz de yardımcı oluruz işçinin patlamasına. Hem ezeriz onları, hem korku salıp yasanın istediğimiz gibi ve bir an önce çıkmasını sağlarız. Basına haber sızdırın. İyi organize edilsin her şey. Anladınız mı yapmak istediğimi? İkisi de hayranlıkla patronlarına baktılar. Delikanlıyı göreve almışlar ama olup biteni öğrenmek akıllarına gelmemişti. Fehmi öyle durakladıklarını görünce güldü. Delikanlıdan dinlediklerimi bir de dostlarımıza doğrulattım. İyi incelemiş konusunu. Ben böylesini severim. Robert, bu işte yardımcın o olacak. Personel müdürü yapın onu. Organizasyonu iyi denetleyin. Becerirse ileride çok işimize yarar. Supi, sen de valiyle bir konuş, arkadaşın olduğunu söylüyordun. Emniyet müdürünü ayarlayın. Eğer patlarsa bu iş, sendikaların elini kolunu baştan bağlarız. Ama delikanlının dediğine göre yine de uzlaşmak zorunluymuş. Çünkü Ford fabrikasında olanlara biz dayanamayız. Önerim, siz de bir dinleyin onu, yararlanırsınız. Baskı öyle ağırmış ki Ford'da. Sonunda işçiler yakıp kırmak noktasına gelmişler. Onlar makinalarını kendileri yapıyor, biz öyle değiliz. Hiçbir zaman o noktaya götürmeyeceğiz işi. Neyse, delikanlı bunu bir çözümlesin bakalım da gerisini birlikte düşünürüz. Üstlerinden bir yük kalkmışçasına rahatladılar. Telefonlar işlemeye başlamıştı bile. Hemen her yerden anında haberler geliyor, öteki fabrikaların müdürleri durumu dikkatle izlediklerini bildiriyorlardı. Kablo fabrikasının müdürü telefon etti. Saat 15'e değin düşünmek için izin istediğini, bu arada depoyu boşaltmaya başladığını bildirdi. Supi yöneticileri görmek için arabasına binip gitti. Robert odasına girerken kolundan tuttu Fehmi. Benim odaya gidelim. Söyleyelim Supi de oraya gelsin, delikanlı da. Birlikte izleyelim olayları. Tümümüzün öğreneceği çok şey var. Baş üstüne beyefendiciğim. Gazeteler yepyeni bir haber kaynağı bulmuş olmanın sevinciyle bangır bangırdılar. Hemen her sözcük değişikliğiyle verdikleri haber aynıydı. Kablo fabrikasında 38 işçi atıldı. Kanunsuz grev yapmaya çalışanlar işlerinden oldular. İşçileri temsil ettiğini ileri süren kendini bilmezler hak ettikleri cezayı aldılar. Grev yasasının çıkmasını beklemeden greve kalkışan işçiler işten çıkarıldı. Kablo işçileri öncülük yapıyor. Ücretlerine zam yapılmazsa grev yapacaklarını bildiren temsilciler içten atıldı. Haberler ve yorumlar birbirini izliyordu. Kimi işçileri kışkırtıyor, kimi yaptıklarının yanlış olduğunu. Hemen uyuşmaya gidip arkadaşların işe alınması çalışmalarını öneriyordu. Fehmi elindeki gazeteler şirket merkezine geldi. Yol boyunca başlıklara bir göz atmıştı. Sonra reklam sayfalarında önceden verilmiş gibi kablo reklamlarını gördü. Merkeze gelip odasına çıktığında Supi, Robert ve yeni personel müdürü Haluk'u bekler buldu. Robert bir durum özeti yaptı. İşçiler greve gittiler efendim. Stoklar tümüyle elimizde kullanılır biçimde. Birden siparişler arttı. Hemen hemen erimeye yüz tuttu. Satışı durduralım mı? Hayır, karşılayın siparişleri. Sende ne var ne yok Supi? Her türlü yıkım varsayımını önleyecekler. Emniyet müdürü belki grevi de kırarız dedi. İyi, bekleyelim. Odalarına dağıldılar. Az sonra Robert elinde bir mektupla geldi. Kötü haber beyefendi. Çimento isteklerimiz geri çevrildi. Geri mi çevrildi? Nasıl? Genel müdür buyruğu İsmet Paşa'dan çıkartmış. Ya! İkinci bir kötü haber daha var. Nedir? İlhami Soysal adında bir gazeteci olayı öğrenmiş. Haber yapıp yazmış, hem de adımızı vererek. Bereket patronu habere el koymuş. Haberi bize gönderecek. Biz de karşılığını ödeyeceğiz bunu. İyi. İstersek gazeteciyi de atacak. Ama ben razı olmadım. Sırası değil diye düşündüm. Bilmem haksız mıyım? Değilsin. Şimdilik yeni dertler açmayalım başımıza. Gazeteler özel görevlileriyle izliyorlar olayı. Her biri kendi tutumuna göre veriyor haberleri. Kablo fabrikası işçileri istekleri yerine getirilinceye ve arkadaşları işe alınıncaya greve başladılar. Polis grevcilere saldırdı. 3 kişi yaralandı, bir polisin başı yarıldı. Grevciler çoluk çocuklarıyla fabrika kapısında nöbet tutuyorlar. Boy boy resimler, kocaman kocaman harflerle özel, genel haberler ve işleyen telefonlar. Robert gelip gidiyor. Beyefendi, işçiler kablo grevcilerini desteklemek için yardım kampanyası açıyorlar. Bırakın açsınlar. Beyefendi, aralarında para toplamaya başladılar. İyi yapıyorlar. Beyefendi, polise direnmişler. Yaralananlar olmuş. Bakın bu iyi. Polis öç almaya kalkarsa daha da iyi. Beyefendi, çoluk çocuk direnişe geçmişler. Polisin gerilediği bildiriliyor. Hükümetin haberi var mı? Başbakan yardımcısı İstanbul'a gelmiş. Olaya el koyup tarafları uzlaştırmaya çalışacakmış. Fehmi kıpırdandı yerinde. Tamam. Birinci raundu kazandık. Supi arabulucu gibi davransın, fabrika müdürü diretsin. Onur sorunu yapsın bunu. Baş üstüne, ikinci döneme giriyoruz. Gazetelerde yeni manşetler. Başbakan yardımcısı sorunu kotarmaya çalıştıklarını söyledi. Dün il merkezinde 6 saat süren bir toplantı yapıldı. İşçiler polisi, polis işçileri suçluyor. Çalışma Bakanı grev yasasının öncelikle konuşulacağını açıkladı. İşçiler aralarında topladıkları yiyecek gereçlerini ve parayı grevcilere dağıttılar. Sendika önderleri yasanın gecikmesini kınadılar. Tüm montaj ve üretim ünitelerinin sahipleri korkunun titreyişiyle sarsıldılar. Öteki fabrikalardaki işçiler de kıpırdanmaya başladılar. Çoğunluğu uzlaşma yolunu seçip bayram ikramiyesi örtüsü altında işçilere para verdiler. Robert bu haberleri de iletti patronuna. Fehmi ellerini ovuşturdu. Şimdi tümünü toplayın bir araya. Bu korku onları birleştirir. Hemen bir kurum meydana getirelim. Salt patronları istiyorum Robert. 3 gün daha ayakta tutalım bu konuyu. Ve 3 gün sonrası için benim tümünü toplantıya çağırdığımı bildirin. Ufaklarla işimiz yok. Baş üstüne efendim, toplantının yerini düşündünüz mü? Evet, Boğaz'daki o restoranı kapatın. Anladım efendim. Temsilci istemediğimi belirtmeyi unutma. Baş üstüne beyefendi. Şu bizim delikanlıyı bana gönderin bakalım. Haluk masanın tam karşısında ayakta durdu. Gel bakalım. Bu grev işini iyi çözümledik. Şimdi 3. bölüme geçelim. 3 gün daha konuyu ayakta tutup uzlaşma buyruğunu vereceğim müdüre. Amerikalı müdür çoktan razı. Bizimki tutuyor işi. Ortaklarımız bu konuda pek cesur değiller sanırım. Yabancı olduklarından çekiniyorlar. Neyse, bunları bırakalım. Biz patronlarla anlaşmalıyız. Yapacaklarımızı kararlaştıralım. Edindiğim bilgiler senin kestirmelerini doğruluyor. Tümü korku içinde. Sanırım çağrıma uyacaklar. Ben özellikle sizin başında bulunacağınız bir kurul düşündüm. Bunun görünür adı Ekonomik İnceleme Kurulu olabilir. Asıl önemli olan görünmeyen niteliğidir. Anlatmıştım size. Amerika'da bir özel görüşme komisyonu olduğunu ve Amerikan sosyal, ekonomik ve siyasal politikasını o komisyon üyelerinin düzenlediğini. Benim niyetim de bunu kurmak. Ne var ki aramızdaki rekabeti unutmamak gerek. Rekabet dayanışmaya engel değildir. Genel planda özellikle bu söylediklerimde birleşilebilir. İş alanında rekabet sürdürülür. Korkarlar benden. Sanırlar ki onları bir tuzağın içine itiyorum. Ne var ki işçilerden ve onların politik davranışından daha çok korkarlar. Biz de bunu kullanacağız. Umarım başarırız. Gazinonun garsonlarının nöbetçi diktiği kapıdan kuş uçurtmuyor. Fehmi kapının ağzında konuklarını karşılıyor ve çağrılanlar sona erince işaret veriyor. Dış kapı kapanıp sokaktaki ışıklar söndürülüyor. İki garson gelebilecek müşterileri yer olmadığı gerekçesiyle geri çevirmek amacıyla kapının dışında bekliyorlar. Boğaz soğuğu içlerine işliyor. Beyaz ceketlerinde oynaşıyor martiyeli. Ama içerideki müşteriler işlerini bitirip gidinceye burada beklemekle koşullanmışlar. Şef garson akıl eder, arada değiştirirse onları ne mutlu. Fehmi tüm salonu kaplayan U biçimindeki bir masanın başına geçiyor. İlk servisler çoktan yapılmış. Konuklarını süzüyor. Baylar diye başlıyor. Bizim bir araya gelmemiz için bazı olaylarla karşılaşmamız gerekiyormuş. Sıkıntılı bir durumdayız. Ama eğer buradan umduğum sonuçları alarak ayrılırsak bu sıkıntıları kıvançla anımsayacağım. Kadehini kaldırdı. Şimdi onurunuza içiyorum. Hoş geldiniz. Aralarında adı çevresinde masallar uydurulan iş adamını ilk kez görenler vardı. Olaylar konusunda ne gibi değerlendirmeler yapacağını merakla bekleyen eski tanışları vardı. ve kendilerini başarının çizgisini aşmak üzere sayan rakipler vardı. Tümü gözlerini Fehmi'ye dikmişler, konuşmasını bekliyorlardı. Çok bekletmedi. "Ben size bazı olaylar anlatacağım. Sonra düşünmek ve karar vermek için belli bir zaman ayıracağız. Bir olayla karşılaştık. Atlatılacaktır. Zararsız atlatılması için de her türlü ön korunmaya başvurulmuştur. Ancak bu olay bize ders olmalıdır. İşçiler birlik olmaya başlamışlardır. Daha da sıkışacaktır birlikleri. Ve her birimiz buna benzer patlamalarla karşı karşıyayız. Tek tek olursa patlamalar önemli değil. Devletin polisi vardır, jandarması vardır. Yasaların dışına çıkıldığında çıkanların hakkından gelir. Ne var ki şu anda işçiler anayasaya dayanmaktadırlar. Eğer anayasaya dayanmayı sürdürür ve de tümü birden eyleme geçerse..." Sözünü kesip her birinin yüzüne baktı, etkisini anlatmak isterci. Kimi "Tanrı korusun" diyordu, kimi "Yıkar geçer her bir şey bunlar, Rusya'dan beter olur." Hemen hemen tümünün yüreğine korku saldığından Güvenli konuştu. "O zaman engellemek, korkarım ki devlet güçlerinin de elinden gelmeye. Üstelik şimdi İsmet Paşa'nın başında bulunduğu Atatürk'ün partisine bile solcuyuz dedirtebiliyor bu güç. Güçlü, cılız da olsa bir solcu partiyi yaşatabiliyor. Başımıza geleceklere dikkati çekerim. İşçilerin birleşmesi, dayanışması, örgütlenmesi güçtür. Ne olsa her biri bir ekmek kapısı bulmuş, köydeki yaşamına göre uygarlığın ucundan kıyısından da olsa tadını almıştır. Cahil oldukları için birlik anlayışına varmaları zaman ister. Biz öyle değiliz, olamayız. Birleşmemiz, temel konularda birlikte davranmamız gerekir. Örneğin vergiler sorununda, yeni grev yasası sorununda, hükümetin tutumu ve bize sağlayacağı destek konusunda, dış ticaretin uygulanmasında, sanayileşmenin korunmasında. Yani arkadaşlarım, açık söylemek gerekirse birleşip kuzuyu boğalım. Sonra hangi parçayı hangimizin yiyeceğine karar verelim. Ya da bunun için dövüşelim. Ama kuzuyu elde edemezsek düş için dövüşürüz ki bizlere yaraşmaz bu. Bırakalım düş için elinde bir şey bulunmayanlar dövüşsün. Biliyorum, önerilerim hemen evden denilecek şeyler değildir. Her birinizin oturup düşünmesi, yararını, zararını hesaplaması gereklidir. Eğer böyle bir birleşmeye yandaş çıkarsanız, 2 ay sonra bugün bu saatte burada toplanalım. Gelmeyeni bizim düşüncemizde olmadığı için kınamayız. Yok, kesin karşısındaysanız şimdi söylemenizde bir sakınca yoktur. Yalnız bir ricam olacak arkadaşlar. Buradaki her şeyi yalnız biz bileceğiz. Ve bir örgütlenmenin gereğine inanıyorsak yalnız biz kuracağız. Ayrıca alt, yan örgütlerimiz olacaktır. Benim sözünü ettiğim o örgütlerin de nasıl davranacağını kararlaştıracak yetkide bir birliktir. Biri suskunluktan yararlanarak kesik kesik mırıldandı. Bana kalırsa bir gizli birlikten söz ediyor Fehmi Bey. Fehmi hemen duydu söyleneni. Evet arkadaşlar, bir gizli birlikten söz ediyorum. Bunun açık bir yanı olacak elbette. Bina kiralamak, bir takım gösterişli toplantılar yapmak gibi. Asıl ödevi bizim toplantı ve kararlarımızı örtmek olacak bunların. Hacı Bey hemen başını salladı. Kadehini masanın üstünde evirip çevirdikten sonra, ben yıllardır Fehmi Bey'i örnek aldım. Tanrıma şükürler olsun ki örneğimin izinden gidip başardım. Şimdi derim ki dedikleri çok bir doğrudur. Sizin buraları yine bir bakıma polisin, jandarmanın sözünü geçirdiği bir yerlerdir. Bizim güney ise bir kez kızışırsa yandığımızın resmi. Ben oyalanmayalım ve de zaman yitirmeyelim derim. Düşünecek olanlar da, karar verecek bulunanlar da burada. Patronlarımıza götürelim ne derler diyecek kişi yok aramızda. Kuralım Fehmi Bey'in dediğini. Kendisinden de rica edelim başkanlığını alsın. Ne ki buyurur, yerine getirelim, olsun bitsin. Hacı Bey'in konuşmasını gülerek dinledi Fehmi. Sözünü bitirir bitirmez, ben de herkese Hacı Bey'e örnek aldığımı söylerdim. Kendisine teşekkür ederim. Önemli olan başkanlık değil, buyurdukları gibi sağlam karar almak, tez davranmaktır. Ben dediğimde direniyorum. 2 ay sonra buraya gelmeyen birlik düşüncesine katılmıyor demektir. Şimdilik unutalım bunu arkadaşlar. Yalnız lütfen not ediniz tarihi. Benim söylediklerim buydu. Gerisini gelecek toplantımızda konuşuruz. Kadehler dikildi, hava birden değişti. Fehmi'nin işareti üzerine kapıları kapayıp mutfakta birikmiş olan garsonlar ellerinde yeni yiyecek ve içeceklerle sökün ettiler. 16. ayrımın sonu, sayfa 262.